Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. 1. İntihar etmek, Aziz Patrick gününü geçirmek için çok berbat bir tercih. Çevirinin notu. Aziz Patrick günü, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrick'in 385-461 adına kutlanan festival günüdür. Aziz Patrick'in öldüğü 17 Mart tarihinde kutlanır. İzin gününde intihar etmeye hazırlanan birisiyle konuşmaya çağrılmış olmak da, yeşil bira içip gayda dinlemekle kesinlikle bir değil. Phoebe kutlama için caddelere, kaldırımlara üşüşen savanalılarla turistlerin arasından hızla ilerliyordu. Yüzbaşı David McVie böyle olacağını söylemişti diye düşündü. Arabasıyla gitse bile, polis rozetiyle bile bu insan barikatını aşması hayli güç olacak ve epey vaktini alacaktı. Az sonra Jones'un iki sokak doğusunda şenlikler hafifledi. Gümbürtülü müzikten geriye sadece vurmalı çalgıların sesleri ve yankıları kalmıştı. Üniformalı memur aldığı emir gereği bekliyordu. Gözünü genç kadına dikmiş, yüzünden aşağıya, haki pantolonuna asılı rozetine varana dek onu incelemişti. Yırtık pantolon, sandaletler, keten ceket ve içinde yonca yeşili bir tişört giymiş genç kadın, görüntüsünün profesyonellikle bağdaşmadığını düşünüyordu. Ama ne yapabilirdi ki? Şu anda McNamara konağında ailesiyle birlikte limonatasını yudumlayıp tören alayını izliyor olmalıydı. Teğmen McNamara, "Evet benim, hadi gidelim," dedi genç kadın. Araca bindi ve bir eliyle telefonunu çıkarırken öteki eliyle de emniyet kemerini taktı. "Yoldayım yüzbaşım, bilgileri alabilir miyim?" Sürücü gaza yüklendi. Polis sireni acı acı ötüyordu. Phoebe hızla defterini çıkarıp not almaya başladı. Joseph, Joe Ryder, intihara teşebbüs, silahlı atlama, yaş 27, beyaz, evli, ayrı yaşıyor, barmen, kovulmuş, dini inancı bilinmiyor, ailesi ortada yok. Neden? Eşi terk etmiş, işten atılmış, kumar borcu, sabıka kaydı yok, kayıtlı başka intihara teşebbüsü yok. Dönüşümlü ağlama, saldırganlık eğilimi. Henüz silahını ateşlemedi. Anlaşıldı. Phoebe soluklandı. Çok geçmeden Joe'yu yakından tanıyacaktı. Adamla şu an kim görüşüyor diye sordu. Üzerinde kendi cep telefonu var. İlk önce bağlantı kurulamadı. Herif sürekli telefonu kapatıp durdu. Şu anda patronu, eski patronu burada. Aynı zamanda ev sahibiymiş. Ara ara konuşuyorlar ama bir gelişme yok. Peki ya siz? Seni göreve çağırdığımda buraya daha yeni varmıştım. Herifin üzerine fazla adam salmak da istemedim. Tamam, 5 dakika içinde oradayım. Sürücü de başıyla onayladı. Adamı canlı istiyorum. Duncan Swift'in sırtı terden sırılsıklam olmuş halde, Joe Ryder'ın 4. kattaki dairesine gelmişti. Tanıdığı birlikte kafa çekip şakalaştığı, üstelik yan yana pisuvarlara işedikleri o adam, şimdi tepede, çatının ucunda elinde silahla oturuyordu. Onu kovup, 30 gün içinde evi boşaltmasını istediğim için, onu aldırış etmediğim için oldu bütün bunlar diye düşündü Duncan. Büyük ihtimalle ya beynine bir kurşun sıkacak ya da çatıdan atlayacaktı ya da ikisini birden yapacaktı. Bu insanların Aziz Patrick gününde karşılaşmayı bekledikleri türden bir durum değildi ama yine de kendilerini olan biteni izlemekten alıkoyamamışlardı. Polisin binayı çevirmesine rağmen genç adam, yüzleri çatıya çevrilmiş, barikatı aşmaya çalışan insanları rahatlıkla görebiliyordu. Duncan, Joe'nun güne özel, geleneksel, yeşil giysiler giyip giymediğini merak ediyordu. "Hadi ama Joe, bak bir çözüm yolu bulabiliriz." Polis memurunun durmadan işaret ettiği not defterindeki bu cümleyi daha kaç kez tekrarlamak zorunda kalacaktı acaba? Tek yapman gereken silahını indirip içeri gelmek. "Beni kovdun, lanet olası." "Evet, evet, biliyorum. Çok üzgünüm Joe. Sinirim tepemdeydi." "Sen de beni dolandırdın ahmak herif," diye düşündü Duncan. "Benim olanı çaldın, içine ettin, mahvettin beni. Neler olup bittiğini, nasıl alt üst olduğunu fark edemedim. Hadi içeri gel. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Lori'nin beni terk ettiğini biliyorsun." "Ben..." "Yo, hayır." Duncan birden hatırladı. "Ben demek yok. Başı şimdiye kadar hiç böylesine zonklamamıştı. Yine de Yüzbaşı McQueen'in talimatlarını unutmamak için çabalıyordu. "Üzgün olmalısın." Joe, cevap vermek yerine hıçkırıklara boğuldu. Dave, "Konuşturmaya devam et," diye mırıldandı. Duncan, adamın ağlayarak sıraladığı şikayetlerini dinlerken, bir yandan da ondan söylenmesi istenen anahtar cümleleri tekrarlamaya çalışıyordu. Tam bu sırada, kızıl saçlı kadın bir mermi gibi hızla içeri daldı. Yüzbaşıyla konuşurken silkinerek montundan kurtuldu ve kurşun geçirmez yeleğini giydi. Adeta şimşek hızında hareket ediyordu. Duncan, konuşulanları duyamıyordu ve gözlerini de genç kadından alamıyordu. Aklına ilk gelen kelime amaç oldu. Sonra enerji, sonra seksi. Gerçi bu son kelime yarı yarıya ilk ikisiyle karışmış durumdaydı. Genç kadın başını salladı ve Duncan'a kedi bakışlı yeşil gözleriyle uzun ve soğuk bir bakış fırlattı. "Yüzbaşı, adamla yüz yüze konuşmak gerekiyor. Görevi bana verdiğinizde siz de bunu biliyordunuz." "Önce adamı telefonla indirmeyi deneyebilirsin," dedi amire. "Denenmiş zaten." Phoebe, Duncan'ın adamı yatıştırmak için söylediklerini dinledi. Eski patronu ve ev sahibi bu adammış demek. Bütün bunlar için oldukça gençmiş diye düşündü. Çok tatlı, panik yapmamak için kendini zorluyor gibi görünüyor. "Birinin yüzüne bakmalı, birebir temasa ihtiyacı var. Patronu şu adam mı?" Duncan Sweet, binanın girişindeki caddeye bakan barın sahibi. Adam onu arayınca, o da 911'i aramış ve adamın çatıdan atlayacağını söylemiş. O zamandan beri de burada. "Pekala, bu vakada kumanda sizde ama ben de arabulucuyum. Şimdi yukarı çıkmam gerekiyor. Görelim bakalım buna ne diyecek." Genç değmen Duncan'a doğru ilerledi ve telefonu kendisine vermesini işaret etti. "Joe, ben Phoebe, emniyet görevlisiyim. Nasılsın, her şey yolunda mı Joe?" "Niye soruyorsun?" "İyi olduğuna emin olmak istiyorum." "Orası sıcak değil mi Joe?" "Bugün güneş bayağı yakıyor. Duncan'dan ikimiz için iki şişe soğuk su getirmesini isteyeceğim. Oraya getiririm, biraz konuşuruz." "Silahım var." "Duydum. Sana içecek soğuk bir şeyler getirirsen beni vuracak mısın Joe?" Uzun bir sessizlikten sonra, "Hayır," dedi. "Kahretsin, hayır. Niye böyle bir şey yapayım ki? Seni tanımıyorum bile." "O zaman sana bir şişe su getiriyorum. Yalnız geliyorum Joe, şimdi bana söz ver. Aşağı atlamayacaksın ve ateş de etmeyeceksin. Dışarı gelip sana su getirmeme izin vereceğine dair söz verir misin?" "Biri olsa daha iyi olur." Adamın istekli ses tonu genç kadına biraz üstünlük kazandırmıştı. "Hangi biradan istersin?" "Buzdolabında bir şişe harp var, onu getir." "Bir şişe soğuk bira hemen yukarı geliyor." Phoebe buzdolabında bira dışında fazla bir şey olmadığını gördü. Birayı dolaptan çıkarırken Duncan şişeyi açmak için yanına geldi. Genç kadın dolaptaki tek kola şişesini de alıp kapağını açtı. "Birayla yukarıya geliyorum, tamam mı?" diye seslendi. "Tamam, bir bira iyi gider." "Joe?" Kadının sesi elindeki şişeler kadar soğuktu. Bu arada polis memurlarından biri ona bir kablo takıp silahını aldı. "Kendini öldürecek misin?" "Planım bu." "Peki, eğer senin planın buysa, ama bence iyi bir seçim değil." Phoebe bir memur eşliğinde daireden çıktı ve merdivenlerden çatıya ulaştı. "Yapacak daha iyi bir şeyim yok," diye karşılık verdi Joe. "Yok, öyle mi? Ağır bir bunalımdaymışsın gibi konuşuyorsun Joe. Şu anda çatıya açılan kapıdayım. Dışarı çıkayım mı?" "Evet, evet, gelebilirsin demiştim ya." Genç kadın sıcak konusunda haklıydı. Güneş neredeyse kızgın, kırmızı bir top gibi çatıdan zıplayacaktı. Sol tarafına bakınca adamı gördü. Üzerinde sadece siyah bir şort vardı. Açık kumral saçlı, açık tenliydi. Teni şimdiden acı verecek kadar pembeleşmişti. Ağlamaktan şişmiş gözlerini kısarak genç kadına baktı. "Sanırım birayla birlikte bir de güneş kremi getirmeliymişim." Görebilsin diye şişeyi havaya kaldırdı. "Burada kavruluyorsun Joe." "Umurumda değil." "Joe, eğer silahını indirirsen memnun olurum. Böylece sana bir anı getirebilirim." Adam hayır anlamında başını iki yana salladı. "Ya bir şey yapmaya kalkışırsan?" "Sana söz veriyorum. Ben bir anı getirirken, silahını indirirsen hiçbir şey yapmayacağım. Tek istediğim konuşmak Joe, sadece sen ve ben. Bu güneşte sohbet etmek de çok susatır insanı." Adamın ayakları çatıdan aşağı sallanıyordu. Silahını indirip kucağına koydu ve onu yere bırak ve geri çekil dedi. Tamam, sen nasıl istersen. Gözlerini ondan ayırmadan ilerledi. Adamdan gelen ter ve çaresizlik kokusunu alabiliyor, kan çanağına dönmüş kahverengi gözlerindeki ızdırabı görebiliyordu. Dikkatli bir şekilde şişeyi çatının pervazına koydu ve geriye çekildi. Tamam mı? Hele bir şey yapmaya kalk, bak hemen atlarım. Tamam, seni bu kadar sıkıntıya sürükleyecek ne oldu ki? Bira şişesini alan adam, elini yine silahın üzerine koydu ve bir adam büyük bir yudum aldı. Seni neden buraya gönderdiler? Onlar göndermedi, ben kendim geldim. Benim işim bu. Nesin sen, deli doktoru falan mı? Homurdanarak tekrar şişeyi başına dikti. Tam olarak öyle denemez aslında. Ben insanlarla, özellikle de başı dertte olanlarla ya da olduğunu sananlarla konuşurum Joe. Başının belada olduğunu nereden biliyorsun? Neler oldu? Bombok herifin tekiyim. Hepsi bu. Öyle olduğunu düşünmenin sebebi nedir peki? Karım beni terk etti. Daha 6 aylık evli bile değildik ve o gitti. Bunu yapacağını defalarca söylemişti. Tekrar bahis oynamaya başlarsam derhal çekip gidecekti. Ama ben onu hiç dinlemedim, inanmadım da. Anlaşılan bu seni çok üzmüş. Bu evlilik, hayatımda başıma gelebilecek en güzel şeydi ve ben onu mahvettim. Kazanırım diye düşünmüştüm. Çok fazla oynamayacaktım zaten. İşe yaramadı. Omuz silkti. Hiç yaramıyor zaten. Joe, terk edilmek çok zordur ve acı verir. Ama bu ölmek için yeterli bir sebep değil ki. Eşinin adı ne? Gözleri yine yaşla doldu ve Lori diye lafı ağzında geveleyerek cevap verdi. Sanırım Lori'yi incitmek istemezsin. Bu şeyi yaparsan onun ne hissedeceğini hiç düşündün mü? Niye umrunda olsun ki? Ama seninle evlenerek yeterince umursamış. Buraya oturmamın bir sakıncası var mı? Joe'nun birkaç adım uzağına gelip çatının ucuna adım attı. Adam omuz silktiği sırada o da kenara yavaşça yerleşip içeceğini yudumladı. Bu durumu halledebiliriz Joe. Hem senin hem de Lori'nin yardım almasını sağlayabiliriz. İşleri yoluna koymak için bir çare arıyorsun sanırım. İşimi kaybettim. Zor bir durum. Nasıl bir işte çalışıyordun? Barmenlik yapıyordum, şu aşağıdaki barda. Lori barda çalışmamı istemiyordu ama ona bununla başa çıkabileceğimi söylemiştim. Fakat olmadı, yapamadım. Üstüne üstlük bir de bahis oynamaya başladım. Kaybetmeye başlayınca da Lori anlamasın diye kasadan para aşırıyordum. Oynadıkça kaybettim. Kaybettikçe çaldım. Sonra yakalandım ve kovuldum. Şu evden bile kovuldum. Silahını alıp elinde çevirdi. O anda irkilen Phoebe başını eğdi ve korunma içgüdüsünü adama yansıtmamak için kendiyle mücadele etti. Neye yarar? Elde var sıfır diye devam etti Joe. Şu an neler hissettiğini anlayabiliyorum. Ama Joe, işin gerçeği, daha önünde bir sürü fırsat var. Herkes bir şanstan daha fazlasını hak eder. Kendini öldürürsen her şey sona erecek. Bunun geriye dönüşü yok. Ne Lori için ne de senin için telafisi yok. Fırsatın olsa Lori'nin gönlünü almak için ne yapardın? Bilmem. Şehre doğru baktı. Müzik sesi kutlamalardan geliyor sanırım. Yaşamak için hep bir sebep vardır. Ne tür müzikten hoşlanırsın? İçeride Duncan Dave'e dönerek, müzik mi? Ne tür müzikten hoşlanırmış ha? Bu kadın ne halt karıştırıyor diye sordu. Adamı lafa tutuyor, onu konuşturarak engellemeye çalışıyor. Coldplay grubundan bahsettiği sürece çatıdan atlamayacaktır. Duncan, 10 dakika boyunca müzikle ilgili konuşmayı dinledi. Sanki şehirdeki bir barda ya da restoranda duyabileceği türden bir sohbetti. Joe'nun çatıdaki halini gözünde canlandırdığında bütün bu olanlar gerçek dışı gibi geldi. Yarı çıplak, silahlı ve intihara eğilimli bir barmenle havadan sudan muhabbet eden, kedi gözlü, ufak tefek kızıl saçlı kadını hayal bile edemiyordu. Joe, sence Lori'yi aramalı mıyım diye sordu dalgın dalgın. Yapmak istediğin bu mu? Genç kadın, Joe'nun eşine ulaşmaya çalışıp başarısız olduklarını biliyordu. Ona üzgün olduğumu söylemek istiyorum. İşte bunu söylemen çok iyi olur. Ama kadınlarda neyin işe yaradığını bilirsin ve onlardan biri olduğum için ben de bunu çok iyi biliyorum. Ona bunu kanıtlamalısın. Biz kadınlara ancak bu inandırır. Bana silahı verirsen şu an bana da bunu kanıtlamış olursun. Atlamadan önce kendimi vurmayı planlamıştım. Belki de havadayken yapardım. Joe, bana bak. Joe başını ona çevirdi ve gözlerini onunkilere dikti. Üzüntünü ona bu şekilde mi göstereceksin? Yani sonrasında seni toprağa vereceği ve kedere boğulacağı bir şey yaparak mı? Onu cezalandırıyor musun? Hayır, yüzü de sesi de bu düşünceye ani bir tepki vermişti. Benim hatam, tamamen benim hatam. Tamamen mi? Hatanın tamamının tek bir kişide olabileceğine hiçbir zaman inanmamışımdır. Neyse, kararımızı verelim. Eşinin gözüne girmenin bir yolunu bulalım. Phoebe, benim 5.000 dolar kumar borcum var. 5.000 dolar çok para. Bu borç seni korkutuyor gibi. Kafanın bunlarla dolu olmasının ne demek olduğunu anlıyorum. Lori'nin borcunu ödemek zorunda kalmasını ister miydin? Hayır, ben ölünce hiç kimse ödemez. Hiç kimse mi? Ama o senin karın, yasal olarak eşin. Phoebe bunun yasal bir yükümlülük getirip getirmediğinden emin değildi ama düşüncesi bile Joe'yu sarsmıştı. Senin borçlarından o sorumlu olacaktır. Of, Tanrım! Sanırım sana nasıl yardım edebileceğimi biliyorum Joe. Biliyorsun patronun içeride. İçeride çünkü senin için endişeleniyor. Duncan iyi bir adam. Onu mahveden benim. Parasını çaldım. Beni kovduğu için onu suçlamıyorum. Dediğini duydum ve biliyorum ki sen de hatalarına karşı sorumlu olduğunun farkındasın. Sorumluluklarını bilen birisin. Hatalarını düzeltmeye de niyetlisin. Duncan iyi adam diyorsun. O zaman o da anlayacaktır. İstersen onunla konuşabilirim. İyi bir konuşmacıyımdır. Parayı geri ödemen için sana biraz süre tanıması işine yarar değil mi? Ben bilmiyorum. Senin için onunla konuşurum. O bana karşı çok iyiydi ama ben onu dolandırdım. Çaresizdin, korkmuştun ve bir hata yaptın. Üzgün olduğunu hissediyorum. Üzgünüm. Onunla konuşacağım diye tekrarladı Phoebe. Şimdi silahını bana vermen gerekiyor ve durduğun yerden de biraz geri gitmelisin. Lori'yi incitmek istemezsin değil mi? İstemem de. Şu an Lori ile konuşabilseydin, ne söylerdin ona? Ben, her şey nasıl oldu da buralara kadar geldi bilemiyorum ve üzgünüm. Onu seviyorum. Kaybetmek istemiyorum. Eğer onu kaybetmek istemiyorsan silahını bana verip oradan çekilmelisin. Yoksa ona bırakacağın yalnızca keder ve suçluluk duygusu olacak. Olanlar onun suçu değil. Phoebe çatının kenarından çekilirken elini adama uzattı. Haklısın Joe, tamamen haklısın. Şimdi bunu ona göster. Joe, kadın yavaşça silahı almak için uzanırken ona baktı. Phoebe terden kayganlaşan silahın emniyetini açtı ve kemerine taktı. Hadi Joe, kalk oradan. Ne yapacaksın? Hadi kalk gel de ne olacağını anlatayım. Sana yalan söylemeyeceğim. Tekrar elini uzattı. Bunu yapmaması gerekiyordu. Atlamak üzere olan biri onu da aşağı çekebilirdi. Buna rağmen gözünü ondan ayırmadan parmaklarıyla adamın elini sıkıca kavradı. Ayakları yere değdiği anda Joe yavaşça yere yığılıp hıçkırmaya başladı. Genç kadın da yanına çömelip ona sarıldı ve kapıya gelen polislere başını salladı. Her şey yoluna girecek Joe. Polislerle gitmen gerekiyor. Kontrolden geçmen lazım ama her şey düzelecek. Üzgünüm. Biliyorum. Şimdi gel benimle. Hadi gel. Ayağa kalkmasına yardım etti ve kapıya doğru ilerlerken ona yaslanmasına izin verdi. Sana giyecek bir şeyler bulalım. Kelepçe olmayacak Joe. Memurlardan biri sana gömlek, pantolon ve ayakkabı getirecek. Tamam mı? Adam başını sallayınca Phoebe polis memurlarından birine yatak odasına gitmesi için işaret etti. Hapse girecek miyim? Bir süreliğine. Ama söylediğim yardım hemen devreye girecek. Lori'yi arayacak mısın? Gelirse ben ona üzgün olduğumu gösterebilirim. Elbette arayacağım. Vücudundaki yanıkların tedavi edilmesini istiyorum. Bir de biraz su içmesi lazım dedi Phoebe gelen memura. Joe gözlerini yerden kaldırmadan kot pantolonunu giydi. Özür dilerim diye mırıldandı yanına gelen Duncan'a. Dert etme, dinle. Sana bir avukat bulacağım. Boş gözlerle Phoebe'ye baktı. Avukat gerekli mi? Bu ikinizin arasında. Acele etme, şimdi gidiyoruz. Hafifçe Joe'nun kolunu sıktı. Kollarına giren iki polis eşliğinde dışarı çıktı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 15. Devamı 3. ayrımda.